Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhaba.
Merhaba Ömer Bey.
Günaydın.
Merhaba Özdeş, günaydın.
Evet, bugün herkese. Gene her zaman olduğu gibi pazartesileri oldukça yoğun bir Türkiye ve dünya gündemi var. Ama öncelikle bu en büyük adalet ve eşitlik sorununu tartışalım biraz, yaratan infaz yasası meselesi isterseniz onunla başlayalım.
Evet, infaz yasası düzenlemeleri geniş bir torba yasa şeklinde içinde yer alan çeşitli kanun maddelerinde yapılan değişiklikler de kabul edildi ve parlamentoda kapandı 45 gün boyunca. İnfaz düzenlemesi kamu vicdanını, yani toplumsal bir yara halinde ve bu yasanın aykırı, anayasaya aykırı yönleri öne çıkarılarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Bu aslında Anayasa Mahkemesi olan başvuru, biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi, yaralayıcı bu durumu, kamu vicdanını, toplumu yaralayıcı, kutuplaştırıcı ve temel yasalara, uluslararası yasalara da aykırı düzenlemenin yani son açıkçası hukuk devleti, demokratik hukuk devleti olan bir ülkede olmaması gereken düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu açıdan önemli. Yani son yıllarda yaşadığımız rejim değişiklikleriyle demokratik hukuk devleti olma özelliğini yitirmiş bir istibdada adeta dönüşmüş ülkede ileriye dönük bir beklenti oluşturması açısından, demokratik hukuk alanında bir beklenti oluşturması açısından Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyu ele alış biçimi ve karara bağlaması son derece önemli bir eşik. Son yıllarda Türkiye'de Gezi'den bu yana, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra rejim değişikliğiyle birlikte bir hürriyetsizlik içerisinde yaşamaktayız. Bu da yeni bir suç türleri yaratmasını sağladı iktidara. Düşünce suçları özellikle. Başka bir ülkede demokratik hukuk devleti uygulamalarının hakim olduğu, demokrasinin hakim olduğu bir ülkede herhangi bir şekilde bir düşünce suçu anlamına gelebilecek bir karşılık yoktur. Bu anlamda Türkiye'de çok çeşitli düşünce suçları yaratıldı. Çok çeşitli terörle suçları yaratıldı. Düşünce suçu, düşünceyle terör arasında bağlantı kuruldu. Dolayısıyla son yıllarda baktığımızda bu kapsamda gazetecilerin, düşünen insanların, kanaat önderlerinin tutuklamalarına, siyasetçilerin hüküm giymelerine tanık olduk. Bu hapishanelerdeki kompozisyonu da etkiledi. Yani yine yaratılan yeni suçlarla bir tutuklu haznesi geliştirildi. Aslında normalde yargılamalarda tutuksuz olarak yargılanması gereken insanlar tutuklu olarak yargılandılar. Yargılanmaya devam ediyorlar ve hapishanelerde inanılmaz bir hacim arttı. Bu hacim 300 binlere ulaştı. Bu hacim içerisinde de bunun %30'u tutuklu pozisyonunda, biraz önce bahsettiğim kapsam dahilinde. Nitekim korona salgını nedeniyle en korunmasız alanlardan biri ve devletle düzenleme yapması gereken alanlardan biri hapishaneler. Çünkü orada insanlar kendi iradeleriyle durmuyorlar. Dolayısıyla salgın gibi durumlarda buraya bir takım tedbirlerin getirilmesi gerekiyor. Bu tedbirlerde yaşanılan bu mekanların zaten yetersizlikleri, insanların uygar bir ortamda bulunmamaları, yaşam koşullarının ve beslenme koşullarının yetersizliği, 30 kişilik koğuşlarda 60 kişilerin kalması filan gibi nedenler, bu tür bir bulaşıcı pandeminin yaygınlaşmasını artıracak hususlar. Bu nedenle pek çok ülke hapishanelerle ilişkin tedbirler aldı. Bu tedbirler alınırken işte infaz yasası düzenlemeleri deniliyor bu. Yani ceza indirimleri, cezalarda bir takım unsurların gözetilerek salıverilme ve indirim meseleleri gündeme getiriliyor. Bu anlamda Türkiye'de bir düzenleme yapıldı. Sözde yaralayıcı, kamu vicdanını, toplum vicdanını yaralayıcı. Bir de şu görüldü ki, düşünce suçları kapsamında bulunan ve düşünce suçu, biraz önce yaratılan düşünce suçları kapsamında bulunan insanlara bu uygulama getirilmedi. Bu düzenleme daha çok suçluların ve ağırlıklı olarak bu anlamdaki yükümlülerin düzenleme kapsamına dahil edildi. İşte mafya, çete reisleri, uyuşturucu ticareti yapanlar, şiddet, kadına şiddet, taciz gibi olgulardan dolayı suç niteliğinde olan fiiller kapsam dahilinde oldu ve bu bağlamda da sanıyorum 90 bin kişi salıverilme. Bunların cezalarındaki infaz tedbirleri ve bu konudaki karar mercileri dinden organize edildi. Yani hakimlerin karar vermesi gereken indirim süreçlerine başsavcılığın karar vermesi gibi pek çok husus eklendi. Şimdi bu bağlamda bu yasa pek çok yönüyle mevcut, yani 2018'den beri devam eden anayasa, mevcut anayasaya aykırı bir şekilde. Çünkü infaz düzenlemesi şeklinde çıkan bu düzenleme aslında belli suçlara, belli kesimlere bir af yasası haline dönüşüyor. Bizim de anayasamızda af yasası 3/5 çoğunluklu gerekli kılıyor. Bu anlamda şekil yönüyle aykırı. Ayrıca en temel şey tutuklu ve hükümlü ayrımı yapılması. Bu anlamda da zaten bir eşitliği gözetmemesi ve ayrımcılığa yol açması anlamında eleştiriliyor. Dolayısıyla pek çok yönüyle bu yasa rejimin niteliğini göstermesi bakımından normal bir yasa. Yani rejim kendi muhaliflerinin hapishanelerde kalmasını ve bu pandemiden etkilenmesi onları ilgilendirmiyor. Zaten o insanların hapishanelerde bulunması yaratılan düşünce suçları, yaratılan terör suçları kapsamında normal şartlarda istibdat rejimlerinde rastlanan bir durum, demokratik rejimlerde rastlanmayan bir durum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu bağlamda öne sürülen, ki saygın hukukçularımızın Rıza Türmen'in, İbrahim Kabaoğlu'nun, Köksal Bayraktar gibi hukukçularımızın, pek çok hukukçumuz ismini sayamadığımız işaret ettiği, hem uluslararası sözleşmelere, kurallara hem de anayasaya aykırı içerikte bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin öncelikle gündeme alması gerekiyor, ki gündeme alması meselesi de önemli. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Anayasa Mahkemesi üzerinde yapılan kuşatma diyelim, bazı kararlarda gündeme almamayı uygun gördü. Bu anlamda birinci aşama gündemine almasıdır. Ki almaması için hiçbir sebep yok. Çünkü mevcut haliyle anayasa aykırılık buram buram üzerimize gelmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir eşikte bulunuyor Türkiye. Yani serçe kırıntısı, kırıntılar üzerinde mücadele ediyoruz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeye ilişkin kararı demokratik hukuk devleti açısından büyük bir beklentiye yol açıyor. Bu beklenti, evet, gerçekçi midir, değil midir, o ayrı bir konu ama durum budur.
Ben de ufak bir ilavede bulunayım. Biraz önce sözünü ettiniz zaten. Çok sayıda önde gelen hukukçu ve bu işlerle ilgilenen uzman diyebileceğimiz kişilerin de yazılarına sık sık rastlanıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı Rıza Türmen 25 Nisan tarihli T24'teki yazısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu söylüyor. Dikten sonra bazı önemli hususların altını çizmiş. Yani yasanın amacı gerekçede belirtilmiyor ama cezaevlerini boşaltmak, iktidar partisi sözcülerinin konuşmalarından anlaşılıyor amacın böyle olduğu diyor. Ve Türkiye'de cezaevlerinde yaklaşık sizin de söylediğiniz gibi 300 bin hükümlü ve tutuklu var. %70'i hükümlü, %30'u tutuklu. Ve yani her şeyden önce bu aşırı doluluğun nedenlerine eğilmek gerekiyor. Yani geçici bir önlem olmaktan öteye geçemez. Zaten kısa sürede aynı doluluğa ulaşır cezaevleri. Daha şimdiden infaz yasasıyla salıverilenlerin yeniden suç işleyerek cezaevine döndüğünü görüyoruz diyor ki biz de bunu Özdeş'le beraber bu konuda uğraşmıştık, üzerinde durmuştuk bunun. Sorunun tutuklular bakımından ayrı bir önem taşıdığını, yani çok hukuk devletiyle 90 bin tutuklamanın hukuk devletiyle bağdaşmadığını sorgulamak önemli. Ve bu bir infaz yasası diyor. İnfazda suç değil, suçlu esas alınır. Örneğin suçlunun evet, iyi hali nedeniyle cezan indirimine gidilir. Oysa infaz yasasında suç esas alınmış. Bence bu son derece önemli bir nokta. Suça göre gruplandırma yapılarak cezalarda indirim ve tahliyeler gerçekleştirilmiş. Gruplandırma yanlış. O zaman eşitsizlik ve ayrımcılığa kapı açılmış. Yani af yasası olduğu yasayı şekil bakımından ve anayasanın 87. maddesi gereğince 5'te 3 çoğunlukla kabul edilmediği için iptal edebilir bir kere Anayasa Mahkemesi diyor. Siz de söylemiştiniz. Ayrıca 10. maddesindeki anayasanın eşitlik ve 2. maddesindeki hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu için de iptal edebilir. En temel insan haklarından biri eşitlik zaten. Bütün uluslararası evrensel belgelerde de olduğu gibi demiş. Ve bir de işte tutukluluğun özellikle geçici 9. maddenin 5. fıkrasında açıkça kaygı ifade edilmiş. Sağlık, koronavirüsünün doğurduğu sağlık sorunları, böyle bir sağlık riski hükümlü bile olmayan tutuklular için de geçerli değil mi? Bu nedenle tutukluların yasa kapsamına alınarak öncelikle serbest bırakılmaları gerekirdi diye son derece hem hukuk hem de evrensel mantık açısından, normlar açısından net bir şey söylemiş. Bir de yani şunu söylüyor, yasanın geçici 9. maddesi 5. fıkrası hükümler açısından da ayrımcılığa yol açıyor. Yani Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle açık ceza infaz kurumunda bulunan kişiler ya da hak kazananlar denetimli serbestlikten yararlanıyorlar. Oysa ve 3 kez de uzatılabiliyor Adalet Bakanlığı tarafından. Oysa bu madde kapsamına girmeyen hükümlülerse koronavirüse yakalanarak ölmekte serbestler diye bir değerlendirme yapmış. Ve sonuç olarak Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlarda, terörle mücadelede de koşullu salıverilme oranı değiştirilmemiş. Yani 3'te 2 oranında ceza infaz süresi alınırken, aranırken koşullu salıvermede, yeni yasada bu yarı %50 oranında indirilmiş ama işte terörle mücadele dedikleri ve Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlarda 3'te 2 olarak kalmış. Bu da büyük bir eşitsizlik. Yani sonuç olarak diyor ki aynı miktar cezayı alan iki hükümlüden biri suçunun türü nedeniyle infaz yasasındaki koşullu salıverme ve denetimli serbestlik gibi değişikliklerden yararlanıp tahliye olurken başka bir gruptaki hükümlü cezasını çekmeye devam edecek. Bu da hem anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine, 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, AHİM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesindeki ayrımcılığa aykırıdır. makul gerekçesi de yoktur. İptal etmesi gerekir Anayasa Mahkemesi'nin diyor. Ayrımcılığa, adaletsizliğe son vermek ve hukuk devletinin hala var olduğunu göstermek bakımından önem taşıyacak diye bitiyor. Önemli bir yazı. Bunu internet sitesinde de yayınlayacağız.
Yani bu yasanın Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı inceleyip karar vermesi Türkiye'nin müzdeki süreçteki demokrasi mücadelesi açısından bir gösterge teşkil edecektir. Yoksa yani gerçekten dünya çapında bir pandemide, bir salgında yaşanan bir düzenleme, hapishaneler için düzenleme, rejimin niteliğinin ve nereye doğru evrildiğinin göstermesi açısından son derece önemli. Yani bu rejim kendi muhaliflerinin hapishanelerde korona salgınıyla karşılaşmasını problem yapmıyor. Bu haliyle böyle bir yasa çıktı. Bu yasanın aykırı yönleri bütün şeyiyle ortada. Sonuçta Anayasa Mahkemesi ciddi bir karar eşiğinde. Bu karar da Türkiye'nin önümüzdeki dönemine nasıl gelişeceğine ilişkin de bize fikir verecek. Dolayısıyla burada yalnız şöyle bir şeyden ekleyeyim. Hapishanelerin şeyden sonraki durumu da doğru düz bilgi yok. Yani şu ana kadar 17 vakadan söz ediliyor. Vakadan söz ediliyor ama işte hapishanelerin durumu ve hapishanelerden çıkan insanların korona ile ilgili, bu COVID-19 ile ilgili durumlar hakkında da bilgi sahibi değiliz. Ama şöyle bir şey oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle 58. kuruluş yıl dönümü mesajı yayınlamış Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada diyor ki bundan önce olduğu gibi 2023 hedeflerimizin Anayasa Mahkemesi başkanlığına gönderiyor bunu. 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi'nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum diyor. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği mesajda böyle bir cümle var. Bunu da ekleyelim. Ve biraz bu COVID-19 nedeniyle yaşanan ekonomik meselelere değinelim isterseniz.
Evet, lütfen.
Şimdi bununla ilgili değineceğim hususlardan bir tanesi bu pandemi ve yoksulluk ve açlık ilişkisine değiniyoruz. Yani işsizliğin geldiği boyutlar belli. İşsiz insan bir süre sonra yoksullaşıyor. Kategori değişiyor. Yoksul açlık sınırına giriyor. Açlık sınırındaki açlığa geçiyor. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama oldu. Açlık salgınıyla da karşı karşıyayız diyor. David Beasley COVID-19 yüzünden değil, COVID-19'la birlikte küresel bir sağlık pandemisiyle birlikte açlık salgınıyla da karşı karşıyayız diyor. Ve 821 milyon kişi her gece yatağa aç giriyor diyor. Kronik açlık çekiyor. Bu oranda hemen hemen dünya açlık oranlarının her 10 yılda işte belirli periyotlarla kişiye uygun bir oran. Bu Dünya Gıda Programı direktörü dünyaya eski ahitte yazılan türden bir kıtlık bekliyor. Ve COVID-19 pandemisiyle bu gıda kıtlığının daha da artacağını vurguluyor. 2020 yılında 265 milyon kişinin de bu sınıra geleceğini söylüyor. Yani bu COVID-19'un yarattığı dünyadaki bütün bu ekonomik buhran, iklim değişmeleri, işte çekirge istilaları, tarıma verilen zarar, bunlara sağlık pandemisiyle birlikte inanılmaz bir eklemeler söz konusu oluyor. Ve
sanırım bu eklemelerin ciddi bir kısmı artık zengin kuzey ülkelerinden gelecek gibi duruyor. Mesela Amerika'da ilk kez bir dizi belediye gıda yardımı yapmaya başladı yoksul mahallelere. İngiltere'de zaten food banks denilen gıda bankaları var. Bunlara destek açıklamak durumunda kalmıştı hükümet.
Buna karşılık evet. Bir de ILO'nun yani Dünya Sağlık
Çalışma Örgütü.
Çalışma Örgütü'nün biraz önce Selim Badur'la da konuştuk bunu, o söyledi. 2 milyar kişinin yaklaşık, yani dünyanın çalışan nüfusunun neredeyse yarısının aslında açlık içinde olduğunu, tehlikesi içinde olduğunu, Afrika'da %85, Asya'da da %62 dedi yanılmıyorsam. Yani böyle bir açıklama da var. Durum fevkalade kaygı verici yani.
Bu sigortasız işlerde çalışanların oranı. Evet. Tabii bunlar aynı zamanda güvencesiz oldukları için açlık riskine de en açık
maruzlar. Kesin. Evet.
Şimdi bu şöyle bir rakam verelim. Yani Dünya Bankası'nın tanımlamasına göre günde 1.25 doların altındaki bir imkanla
yayın gelebiliyor mu?
Şu anda duymuyoruz.
Yayını biz Ali alamıyoruz. Bey. Evet, yani biz şeyden bahsediyorduk. Dünya Çalışma Örgütü'nün 2 milyara yakın dünya nüfusunda insanların güvencesiz çalıştığını, bunun Afrika'da %85, Asya'da %62 olduğunu. Yayında bir sorun var sanıyorum. O yüzden Ali Bilgi'yi duymazsa...
Şu anda yeniden bağlamaya çalışıyor Robi.
Evet.
Biz devam edelim. Bağlandığında duyarız herhalde Ali Bey'i.
Evet, yani nedir durum? Şimdi bizim üzerinde duracağımız en önemli konulardan bir tanesi de...
Beni duyuyor musunuz?
Şimdi duyabiliyoruz. Evet. Bir hay kesinti Allah. Oldu Ali Bey. Son birkaç cümlenizi tekrar edersin.
Birkaç cümlede şunu söyleyeyim. Yani ben Türkiye'deki duruma geçiş yapmak istiyordum. Türkiye'de de aynı seri başka programlara bırakalım. Vaktimiz olduğu için. Yani Türkiye'de de orta sınıf yoksulluğa, yoksulluk açlık sınırını açtık. Kronik açlığa terfi ettiği günleri yaşamaya devam ediyoruz. Sonuçta bütün bu başvuruları, kısa çalışma ödeneklerine ve işsiz kalan insanların durumuna ve şunu da unutmayalım, altını çizelim. Türkiye'de yaklaşık bu rakam dünya ölçeğindekine benzer bir şekilde artıyor. Önümüzdeki günlerde devam ederiz ama bu sınırları zorlayan bir döneme girildi. Ama bu arada şunu da ekleyelim. Özellikle koronavirüs salgını boyunca dünyadaki büyük iş insanlarının servetleri de 282 milyar dolar artmış ve şirketlerin değeri de 3.2 trilyon dolara ulaşmış. Özellikle Amazon gibi işte bu dönemin gözde şirketlerinin borsa değerleri artmış durumda. Onun da altını çizerek programı kapayalım isterseniz. Biraz kayıplarımız oldu ama.
Evet evet, yani gerçekten henüz ucu ufukta bir aydınlanma durumu görüldüğüne dair iletişimler erken olabilir. Özellikle çeşitli yetkililerin gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse Türkiye'de de yetkililerin bu işin sonu göründü şeklindeki açıklamaları, özellikle mesela turizm meselelerini ayrıca konuşmamız gerekiyor herhalde. İtalya evet. Açmaya karar vermiş ama çok kısıtlı bir turizme açılış olabileceğini söylüyorlar İtalya'dan yapılan açıklamalarda. Almanya'dan baş uzman ikinci bir dalga gelmekte olduğunu söylüyor mesela. Gelmesinin çok muhtemel olduğunu söylüyor. Viroloji Enstitüsü'nün Berlin'deki müdürü kendisi. Ve pek çok ölüm tehdidi aldığını söylüyor. Bunları söylediği için de sadece Almanya'da bile. Böyle bir durum var. İtalyan bakan da 2020'de uluslararası turizm olmayacak, vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planlıyoruz demiş. Yunanistan'da da aynı şekilde yeni turizm kuralları koronavirüsüyle ilgili uygulanacağı belirtiliyor. Ama yani durum kritik olmaya devam ediyor. Peki böyle bu şekilde bitirebiliriz Ali Bey. Çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.